Ayrım 27, Sürü, Frank Schätzing, Sayfa 272. Artık kalkmalısın, ama kalkmadı. Peki bana bir şeyi açıkla. Halkın tarafından kabullenilmeyi bu kadar önemsiyorsan neden otantik olmayı denemiyorsun?
Senin gibi mi?
Ana bak irkildi, beni bu işin dışında tutalım.
Nedenmiş? Grey Wolf bağırdı. Bu senin aptal sorunun. Neden vaazı dinleyen ben oluyorum?
Çünkü veren benim, aniden sinirlenmişti. Ama bu kez öfkesini umursamazlık etmeyecek, içini kemirmesine izin vermeyecekti. Bunun için artık çok geçti. Kendiyle yüzleşmesi gerekiyordu ve bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Grey Wolf'a karşı kazandı, her zafer kendisine karşı mağlubiyet olacaktı. Grey Wolf yarı kapalı gözlerle onu izliyordu.
''Buraya teşekkür etmeye gelmedin.''
''Onun için geldim.''
Gerçekten öyle mi sanıyorsun? Ah tanrım, öyle sanıyorsun. Ama buraya gelmenin sebebi o değil.
Dudakları bir küçümsemeyle kıvrıldı.
Haydi bakalım, bana söylemek için ölüp bittiğin şey ne?
Şöyle diyeyim Jack, kendine 1000 kere Grey Wolf diyebilirsin ama bu kim olduğun gerçeğini değiştirmez. İsim vermede kurallar vardır ve senin vakanda bunlardan bir teki bile gerçekleştirilmedi. Duvarında çok güzel bir maske var ama sahte, tıpkı ismin gibi. Ve senin aktivist grubuna gelince o da sahte. Birden söylemeye hiç, en azından bugün niyetlenmediği her şey dudaklarından dökülüvermişti. Buraya Grey Wolf'a hakaret etmek için gelmemişti ama kendini durduramıyordu. Şu birlikte takıldığın insanlar, işsiz güçsüz serseriler, sadece eğlence için geliyorlar, bunu anlamıyor musun? Hiçbir şey başardığın yok. Balinaları korumak ile ilgili fikirlerin çocukça. Kendi halkını seçmek, bu da saçmalık. Senin seçtiğin halkın kaçık fikirlerini hiçbir zaman anlamayacaklar.
Eğer öyle diyorsan öyledir.
Aklını başına topla Jack. Biliyorsun ki onlar balina avlamak istiyor. Sen de avı durdurmak istiyorsun. Bu çok onurlu bir düşünce ama onları hiç dinlemiyorsun. Aslında o insanlara karşı çıkıyorsun ve belli ki sen hiç...
Makahlar arasında da benim gibi düşünen pek çok insan var.
Elbette ama...
Kabile yaşlıları, Leon, tüm Kızılderililer etnik grupların kültürlerini törensel cinayetlerle ifade etmesi gerektiğini düşünmüyor. Onlara göre makahlar da tıpkı Washington eyaletinin geri kalanı gibi 21. yüzyılın bir parçası.
Bu tartışmayı daha önce de duydum dedi Leon hor görerek ve senden ya da kabile liderlerinden çıkmadı. Deniz Çobanları Derneği'nin yayımladığı bir basın bildirisinde okumuştum. Argümanlarını bile kendi başına ortaya koyamıyorsun Jack, inanılır gibi değil. Nedenlerin bile sahte.
Hayır değil, ben...
Hem ne olursa olsun diye sözünü kesti ana bak, Davy'nin yerini hedef seçmen acınası.
Hah, demek ziyaretinin sebebi bu.
Haydi ama Jack, bir zamanlar sen de bizden biriydin. Hiçbir şey öğrenemedin mi? Balina gözlemleri sayesinde insanlar canlı balina ve yunusların ölü olanlarından daha değerli olduğunu anladılar. Balina gözlemi başka yöntemlerle bu derece ilgi çekmeyecek bir sorunu dünyanın gözüne sokuyor. Bu onları korumanın bir yolu. Her yıl 10 milyon insan kişi mucizesine tanık olmak için balina gözlemine çıkıyor. Bu aksi takdirde balinaları sadece televizyonda görebilecek, belki de hiç görmeyecek 10 milyon kişi demek. Araştırmamızın amacı balinaları doğal ortamlarında korumak. Balina gözlemi olmasaydı bu mümkün olamazdı.
Ya tabii.
Peki neden bizi hedef alıyorsun? Seni kovduğumuz için mi?
Beni kovmadınız, işi ben bıraktım.
Seni kovduk. Anavak artık bağırıyordu. Kovuldun. İşi eline yüzüne bulaştırdın ve Davy senden kurtuldu. Acınası Egon bununla başa çıkamadı. Tıpkı Jack O'Bannon'ın saçıyla, giyim kuşamıyla ve boktan adıyla başa çıkamadığı gibi. Tüm ideolojin bir hata Jack. Tamamen utanç kaynağı. Biliyor musun sen sahtesin. Sen hiçbir şeysin. Tek yaptığın işleri berbat etmek. Ne çevrecilere ne nutkalara bir hayrın var. Hiçbir yere ait değilsin. İrlandalı değilsin, Kızılderili değilsin. Bu senin sorunun. Bu da beni hasta ediyor. O kadar iş varken senin dertlerinle uğraşmak zorunda kalmak ve...
Leon dedi Grey Wolf sıktığı dişlerinin arasından. Seni böyle görmek beni hasta ediyor.
Grey Wolf ayağa kalktı.
Kapa çeneni Leon, bu kadar yeter. Hayır, yetmez. Tanrı aşkına Jack, yapabileceğin o kadar çok şey var ki. Uzun boylusun, güçlüsün ve aptal da değilsin. O zaman ne demeye?
Kapa çeneni Leon.
Grey Wolf yavaşça masanın etrafından döndü, yumruklarını kaldırmıştı. Anavalk ilk yumruğun onu yere serip sermeyeceğini merak etti. Grey Wolf bir keresinde adamın tekinin çenesini kırmıştı. Anavalk boş boğazlığının bedelini birkaç dişiyle ödeyeceğini anlayabiliyordu. Ama Grey Wolf saldırmak yerine ellerini Anavalk'ın sandalyesinin kollarına koyup ona doğru eğildi.
''Neden bu hayatı seçtiğimi biliyor musun?''
Anavalk ona baktı.
''Haydi söyle.'' Ama hiç ilgini çekmiyor, öyle değil mi? Seni kendini beğenmiş herif.
Ah, çekiyor ama söylenecek bir şey yok.
Seni, Grey Wolf dişlerini gıcırdattı. Pekala seni piç. Elbette aynı zamanda İrlandalıyım ama hiç İrlanda'ya gitmedim. Annem yarı Squamish. Beyazlar onu hiçbir zaman kabul etmediler. Kızılderililer de. O yüzden o da bir göçmenle evlendi. Ama evlendiği adamı da kimse kabullenmedi.
Bu çok dokunaklı Jack ama bunu daha önce de anlatmıştım. Bana yeni bir şey söyle.
Sana gerçeği söyleyeceğim ve sen de dikkatle dinleyeceksin. Haklısın, ortalıkta bir kızılderili gibi dolanmak beni onlardan biri yapmıyor. Ama biliyor musun, litrelerce Guinness içebilirim ama bu beni İrlandalı da yapmaz. Ama asla gerçek bir Amerikalı da olamayacağım. Kanımda Amerikan kanı da olmasına rağmen. Ben hakiki değilim Leon, çünkü hiçbir yere ait değilim. Ve bunu değiştirmek için yapabileceğim bir tek şey yok.
Gözleri parladı. Senin tek yapman gereken başka bir yere taşınmaktı ve bu her şeyi değiştirdi. Hayatının yönünü değiştirdim.
Benim hiçbir zaman bu şansım olmadı.
Bana bunu söyleme.
Ah tabii, terbiyemi takınıp düzgün bir işe girebilirdim. Ne de olsa burası özgür bir ülke. Başarılı olduğun sürece kimse nereden geldiğini sormaz. Bazı insanlar şanslıdır. Etnik kökenlerden oluşan bir kırk yama gibilerdir. Her şeyin en iyi tarafını kendilerinde toplamışlardır. Neresini isterlerse orası yuvaları olur. Benim ebeveynlerim basit insanlardı, tedirginlerdi. Oğullarına nasıl kendine güvenli olunacağını veya çevreye uyum sağlanacağını öğretmeyi bilmiyorlardı. Kendilerini hep yanlış anlaşılmış ve köklerinden koparılmış hissediyorlardı ve bana dünyaların en beteri denk gelmişti. Tam bir rezaletti ve benim için iyi olan tek şey de rezil oldu.
Evet, donanma, Yunusların. Grey Wolf hüzünle başını salladı.
Donanma iyiydi, ben şimdiye kadarki en iyi bakıcıydım. Bu yüzden saçma sapan sorulardan kurtulmuştum. Ama eve dönünce her şey yeniden başladı. Annemle babam birbirlerini deli ediyorlardı. Annem kızılderili gelenekleriyle, babam da County Mayo hakkında durmadan konuşmasıyla. Sanki birbirlerine kendi kimliklerini kanıtlamaya çalışır gibiydiler. Kökenlerinden gurur duymayı istedikleri söylenemezdi. Ama sadece bir yerden gelmiş olmayı, ben buraya aidim demeyi istiyorlardı.
Bu onların sorunuydu Jack, bunu kendi sorunun haline getirmek zorunda değilsin.
Ya gerçekten mi?
Yeter artık, işte buradasın, yapılısın, güçlüsün ama bana ailenin sorunları yüzünden travma geçirdiğini ve hayatın haksızlıkla dolu olduğunu mu söylüyorsun? Anavak burnundan soludu. Kızılderili, yarı kızılderili ya da tanrı bilir ne olursan ol, ne fark eder? Nereyi evin olarak görürsün ve huzurlu olursun, kimi ilgilendirir? Bu tamamen sana kalmış. Grey Wolf şaşırmış görünüyordu. Sonra gözlerine bir tatmin yayıldı ve Anavak tartışmayı kaybettiğini anladı.
''Burada kimin hakkında konuşuyoruz?'' diye sordu Grey Wolf zalim bir sırıtışla.
Anavak hiçbir şey söylemedi. Grey Wolf yavaşça ayağa kalktı, gülüşü kayboldu. Aniden tükenmiş göründü. Maskeye doğru ilerleyip onun önünde durakladı.
''Belki de gerçekten aptalın tekiyim.'' dedi yumuşak bir sesle.
''Takma kafana.'' Anavak gözlerini ovuşturdu. İkimiz de öyleyiz.
Ama sen en büyük aptalsın. Bu maske Şef Johnson Hupa Kuvanum'undan. Bahse girerim ne olduğunu bilmiyorsundur.
Hupa Kuvanum bir sandıktır. İçinde maskeler, başlıklar ve törensel malzemeler bulunur. Ama hepsi bu değil. Aynı zamanda şeflerin soylarından gelen halklarını, havi ve çağçabat haklarını da sakladıkları yerdir. Hupa Kuvanum, bölgelerinin bir kaydı, tarihi kimlikleri ve miraslarıdır. Nereden geldiklerini ve kim olduklarını anlatır. Döndü.
Benim gibi biri asla bir hupa kuvanum sahibi olamaz ama sen olabilirsin. Bununla gurur duyabilirsin. Ama sen nereden geldiğin ya da kim olduğunla uğraşmak istemiyorsun. Bana seçtiğim ve ait olmayı istediğim halk yüzünden sorumlu olmamı istiyorsun. Ama sen seninkileri terk ettin. Beni hakiki olmamakla suçluyorsun. Evet, asla gerçek bir Kızılderili olamam ama en azından hakiki bir şeyler bulmak için savaşıyorum. Sen hakikisin ama olduğun kişiyi kabul etmiyorsun ve asla olmak istediğin kişi olamayacaksın. Sana bir western filminden fırlamış bir şey gibi görünüyorum ama en azından seçtiğim hayat biçimine olan bağlılığımı kanıtlamaya hazırım. Sense biri maka olup olmadığını sorduğunda koşarak kaçarsın.
Nereden biliyorsun? Delaware mi?
Kızı suçlama dedi Graves. Sana tekrar sormaya cesaret edemedi.
Ona ne söyledin?
Hiçbir şey, korkak herif. Bana sorumluluk vaazı çekebileceğini mi sanıyorsun? Leon, benim hayatım acınası olabilir ama ya seninki? Sen çoktan ölmüşsün.
Ana bak sözleri aklında evirip çevirdi. Evet dedi yavaşça, haklısın. Ayağa kalktı. Ama hayatımı kurtardığın için teşekkürler.
Hey, dur bir dakika. Grey Wolf göz kırptı. Ne yapıyorsun?
Gidiyorum.
Ne? Haydi Leon, ben seni kırmak istememiştim. Ben, af Tanrı aşkına Leon, otur.
Neden?
Çünkü kolanı bitirmedin.
Ana bak oturup kutuyu aldı ve içti. Grey Wolf kanepeye çöktü. Çocuktan ne haber diye sordu ana bak. Anlaşılan kendine bir hayran edinmişsin.
Teknedeki ufaklık mı? Korkmuştu, ben de ona göz kulak oldum.
O kadar mı?
Tabii.
Ana bak gülümsedi. Ben daha çok fotoğrafının gazetede basılmasını istedin sanmıştım. Bir an için Grey Wolf rahatsız olmuş göründü, sonra sırıttı.
Tabii ki fotoğrafım gazeteye çıksın istedim. Gazetede olmaya bayılıyorum. Ama bu diğerinin de doğru olduğu gerçeğini değiştirmez.
Tofino kahramanı.
İstediğin kadar gül. Tofino kahramanı olmak harikaydı. Hiç tanımadığım insanlar gelip sırtımı sıvazladılar. Herkes çığır açan balina makaleleriyle ünlü olmuyor. Eline geçenle yetinmeyi bileceksin.
Ana bak kutuyu kafasına dikti. Peki ya muhalif grubun nasıl?
Deniz muhafızları mı?
Evet.
Tarih oldu. Yarısı balinalar tarafından öldürüldü. Kalanı da rüzgar gibi dağıldı.
Grey Wolf kaşlarını çattı.
Sorun ne biliyor musun Leon? İnsanlar önemlerini yitiriyor. Herkesin yeri doldurulabilir. Artık idealler ve onlar olmadan bizi olduğumuzdan daha önemli kılacak bir şeyler de yok. Herkes çaresizce dünyanın onlarla, onlarsız olacağından bir parça daha iyi bir yer olduğunu kanıtlamaya uğraşıyor. O küçük oğlan için bir şey yaptım. Belki değerdi. Belki beni biraz daha önemli yapar.
Vancouver rıhtımı. Birkaç saat sonra hava kararırken ana vak iskeledeydi. Etrafta tek bir kişi dahi yoktu. Tüm uluslararası rıhtımlar gibi Vancouver limanı da dev gibiydi. Arkasında kasaların oluşturmuş olduğu köşeli dağlarıyla konteyner rıhtımı vardı. Kasaların kara silüetleri gümüşlü mavi göğe uzanıyordu. Araba şileplerinin dış hatları, tankerler, kargo gemileri ve zarif beyaz renkli soğuk zincir gemilerinin arasında muazzam ayakkabı kutuları gibi görünüyordu. Sağ tarafında sıra sıra depolar görüyordu. Biraz ileride hortumlar, metal plakalar ve hidrolik parçalardan oluşan yığınlar vardı. Oradan sonra çekek sahası başlıyordu ve arkada da indirme içen yüzer havuzlar vardı. Boya kokusu rüzgarla ona kadar ulaşıyordu. Araba olmasaydı kaybolurdu. Şimdiden birkaç kez tarif almak için durmuştu ama ne aradığını söylemekte isteksiz olduğu için yanlış soruyu sormuştu. Yüzer havuzlara gitmesi gerektiğini sanıyordu. Bu yüzden onu oraya göndermişlerdi. Sonra ne istediğini daha açık bir biçimde anlattığında çekek sahasına yönlendirilmişti. İki kere daha yanlış yöne saptıktan sonra nihayet varmıştı. Arabayı uzun dar bir binanın gölgesine park edip spor çantasını omuzuna attı ve yarı aralık bir döner kapıya gelene kadar metal parmaklıklar boyunca yürüdü. İçeri girdi. Önünde asfaltlanmamış bir alan vardı. Her iki yanda sıra sıra dizilmiş barakalar bulunuyor, arkada muazzam bir geminin muhteşem yapısı yükseliyordu. Gemi haftalardır karaya çekilmiş halde olmalıydı. Kabuğunu ve onun içine gizlenmiş her şeyi soymuşlardı. Çatlamış ya da çizilmiş parçalar çoktan kurumuştu. Midyelerin arasından fırlayan şeyin en ufak bir izi bile olmayacaktı. Aslında anavak gemiyi tekrar incelemenin ne faydası olacağını bilmiyordu. Rastgele bir atıştı. Nanaimo'ya yardımcı olacak herhangi bir şey bulursa alacaktı. Bulamazsa bu macera ona sadece bir geceye mal olacaktı. Omurgadaki şey. Bir kalamar veya vatozdan büyük değildi ve bir ışık patlaması yaratabiliyordu. Birçok yaratık bunu yapabilirdi. Kafadan bacaklılar, deniz anası, derin deniz balıkları. Ama anavak gördüğünün Ford'la birlikte video çekiminde seyrettikleri patlamayla aynı olduğuna emindi. Parlayan bulut gördüğü şeyin birkaç katı büyüklükteydi ama ışık parlamaları ona Barrier Queen'in altında neler olduğunu hatırlatmıştı. Eğer aynı organizma iki yerde görüldüyse işler kızışıyor demekti. Omurgadaki ve balinaların beyinlerindeki madde ile rıhtımdaki şey tıpatıp aynı gibiydi. Balinalar sorununun sadece bir parçası, bizim görebildiğimiz tek parça. Barakaların önünde duran jipleri gördü. Binanın pencerelerinde ışık yandı. Aniden projektörlerin altında ayan beyan ortada olduğunu fark etti. Çömeldi ve havuzun kenarına gelene dek aceleyle ilerledi. Jiplerin varlığıyla o kadar ilgiliydi ki önünde gördüğünü anlaması birkaç saniyesini aldı. Jipleri unutup bir adım daha yaklaştı. Barrier Queen yüzüyordu. Oysa gemiyi desteklerin üzerinde bulmayı bekliyordu. Neden sudan çıkarmamışlardı? Pervaneyi tamir etmeyi bitirmişler miydi? Ama o zaman çekekte olmalarına gerek kalmazdı. Bir anda cevabı buldu. Heyecan içinde düşürdüğü çantası gürültüyle yere çarptı. Şaşırarak boş iskeleye baktı. Daha karanlık olmuştu. Lambaların yeşilimsi beyaz ışıkları rıhtım boyunca parlıyordu. Ayak sesleri duymayı bekledi ama tek duyduğu şehrin gürültüsüydü. Su dolu havuzla karşı karşıya geldiğinde bir hata yapıp yapmadığını düşündü. Ama komitenin gizliliği yüzünden öfkeden deliye dönmüştü ve üstelik onca yol gelmişti. Her halükarda en fazla 20 dakika sonra oradan çıkardı. Çantasını açtı, içinde dalış için ihtiyacı olan her şey vardı. Eğer Barrier Queen yüzer havuzda olsaydı denizden ulaşmak mantıklı olacaktı. Ama böylesi daha kolaydı, mükemmeldi. Üstünü ve kot pantolonunu çıkarıp maskesini taktı, paletlerini giydi ve kalem fenerini aldı. Sonra toplama torbasını bileğine sardı. Takımını bacağına taktığı dalış bıçağı tamamladı. Oksijene ihtiyacı olmayacaktı. Çantasını bir iskele babasının ardına tıkıştırdı. Ekipmanını topladı ve suya inen dar bir merdivene gelene dek aceleyle havuzun kenarında ilerledi. İskeleye son bir bakış attı. Barakaların içinde ışıklar yanıyordu ama görünürde kimse yoktu. Sessizce aşağı indi, maskesini takıp paletlerini giydi ve suya kaydı. Suyun ısıran soğuğu içine işledi. Dalış kıyafetlerinin koruyucu kauçuğu olmadan hızla hareket etmek zorundaydı. Fenerini yakıp daldı ve hızla omurgaya doğru palet vurdu. Su rıhtımdakinden daha temizdi ve önündeki metal gövdeyi açıkça görebiliyordu. Kırmızı boyası fenerin ışığında parlıyordu. Parmaklarını gövdenin üzerinde gezdirdi, sonra hızlanarak derine indi. Birkaç metre sonra geminin gövdesi kalın bir midye tabakasının altında kaybolmuştu. Omurgadaki katman eskisi kadar kalındı. Pruvanın yarısına kadar olan kabuk daha da büyümüş gibiydi. Demek açıklaması buydu. Kabuk ve içindeki organizmalar olay mahallinde inceleniyordu. Çekek havuzu hava geçirmez şekilde mühürlenip bir laboratuvar haline getirilmiş ve suyla doldurulmuştu. Aniden askeri jiplerin anlamını kavradı. Eğer sivil bir enstitü olan Nanaimo meseleden dışlandıysa bunun tek bir açıklaması olabilirdi. Soruşturmayı askeriye üstlenmişti, artık gizliydi. Geri dönmek için hala zaman var diye düşündü. Sonra bu fikri aklından uzaklaştırdı. Bıçağını çıkararak kabuğu kesti. Midye kabuklarına zarar vermemeye dikkat ederek bıçağını özenle kaslı dibe sokuyor, sonra da kanırtıyordu. Odaklanmıştı ve azimliydi. Midyeler birbiri ardına torbaya girdi. Oksijen ihtiyacını daha fazla erteleyemeyecekti. Bıçağını kaldırıp nefes almak için yüzeye ilerledi. geminin yan tarafı üzerinde kule gibi yükseliyordu, dik bir duvardı. Bir sonraki dalışında parlayan şeyin fırladığı yer gibi bir nokta arayacaktı. Belki kabuğun altında o yaratıktan daha fazla vardı. Ayak seslerini duyduğunda tam da dalmak üzereydi. Dönüp havuzun kenarına baktı. Bir çift projektörün arasında iki kişi yürüyordu, suya bakıyorlardı. Ses çıkarmadan suya daldı. Muhtemelen devriyeler diye düşündü. Ya da geç saatlere kadar çalışan birileri. Dışarı çıkarken dikkatli olmalıydı. Sonra karanlıkta fener ışığının görülebileceğini fark etti ve feneri kapattı. Karanlık etrafını sardı. Ne tarafa gidiyorlardı? Kıç tarafa doğru. Belki de Pruva'ya doğru gidip araştırmasına orada devam edebilirdi. Ayaklarını çırparak hareket etti. Bir süre sonra tekrar yüzeye çıktı ve sırt üstü döndü. Gözleri havuzun kenarındaydı. Kimse yoktu. Çapadan hiza alarak aşağı daldı. Tereddütle gövde boyunca ilerledi. Daha fazla midye öbeği. Bir yarık veya çukur arıyordu ama bulamadı. Torbasını midye ile doldurup oradan çıkması gerekiyordu. Elleri titriyordu ve parmakları hissizleşmişti. Parmakları? Birden parmaklarını görebildiğini fark etti. Kolları ve bacakları da parlıyordu. Hayır, su parlıyordu. Derin mavi bir parıltı. Ah tanrım! Sert bir parlama gözlerini kör etti. İçgüdüsel olarak gözlerini korumak için ellerini kaldırdı. Işık patlamaları, bulut, neler oluyordu? Bulunduğunu fark etti. Bir su altı projektörünün ışığı altındaydı ve omurga soğuk beyaz ışığın altında duruyordu. Oluklu midye öbekleri gördü ve ürperdi. Bir an için ne yapması gerektiğini bilemedi ama çıkar yol yoktu. Kıç tarafa doğru çantasının durduğu merdivene gitmesi gerekiyordu. Kalbi deli gibi çarparak sert ışık sütunlarını geçti. Ciğerlerindeki hava bitiyordu ama merdivene ulaşana dek yüzeye çıkmak istemiyordu. İşte orada dönerek dibe doğru iniyordu. Basamağı kavradı ve kendini yukarı çekti. Yukarıdan gelen bağırışları ve koşan adımları duyuyordu. Paletlerini ve maskesini çıkarıp feneri beline taktı ve kenardan yukarısını görene dek tırmandı. Barakada anavaka bir battaniye verilmişti. Askerlere komitenin bilimsel kanadından olduğunu anlatmaya çalışmıştı ama onlar dinlemeye niyetli değillerdi. Onların işi anavakın kaçamayacağından emin olmaktı. Direnmeyeceği veya özgürlüğüne koşmaya çalışmayacağı açıkça belli olduğunda onu iki askerin ve bir subayın daha olduğu ve sorularla sıkıştırılacağı barakalara götürmüşlerdi. Anavak nasılsa gitmesine izin vermeyecekleri için yalan söylemenin anlamsız olacağını biliyordu. Bu yüzden subaya kim olduğunu ve orada bulunma nedenini anlattı. Subay onu sorgulayan bir edayla dinledi ve kimliğinizi kanıtlayabilir misiniz diye sordu. Cüzdanım çantamda dışarıda, isterseniz gidip alabilirim. Bize nerede olduğunu söyleyin yeter. Çantasını bıraktığı yeri tarif etti. 5 dakika sonra ehliyeti subayın elindeydi. Bu belgenin gerçek olduğunu varsayarsak siz Vancouver'da ikamet eden Doktor Anavaksınız. Benim söylediğim de bu. İnsanlar en şaşırtıcı şeyleri söyleyebilirler. Biraz kahve ister misiniz? Donmuş gibi görünüyorsunuz.
Dondum.
Subay masadan kalkıp kahve makinesine ilerledi. Bir düğmeye basınca kağıt bir bardak düştü ve dumanı tüten sıvıyla doldu. Onu Anavak'a verdi.
Sizin hikayenizden ne çıkarmam gerektiğini bilmiyorum dedi. Komitedenseniz neden önce izin istemediniz?
Üstlerinize sorun. Haftalardır Inglewood ile irtibat kurmaya çalışıyorum. Subay kaşlarını çattı.
Danışman olarak mı çalışıyorsunuz?
Evet. Anavak etrafına bakındı. Plastik sandalyeleri ve pejmürde masasıyla odanın genelde moladaki liman işçilerinin kullanımına verildiğini düşündü. Geçici bir askeri üsse dönüştürülmüştü.
Şimdi ne olacak diye sordu. Şimdi mi?
Subay onun karşısına oturdu ve ellerini masaya koydu.
Biraz daha burada kalmanızı rica edeceğim. Buradan öylesine çekip gitmenize izin veremem. Burası askeri bir bölge.
Saygısızlık etmek istemem ama hiç işaret göremedim.
İçeri girebileceğinizi söyleyen bir işaret de yok.
Anavak tartışacak durumda değildi. Tamamen verimsiz sayılamasa da en azından artık askeriyenin işin içinde olduğunu ve gövdedeki organizmaların canlı ve gözlem altında olduğunu biliyordu. En başından beri delice bir fikirdi. Ama eğer otoriteler oyalanmaya devam ederse topladığı midyeler asla Nanaimo'ya kadar gidemeyeceklerdi. Subay belinden bir telsiz çıkardı ve kısa bir görüşme yaptı.
''Şanslısınız,'' dedi, ''sizinle ilgilenmek üzere gelen biri var.''
''Neden bildiklerimi öğrenip beni bırakmıyorsunuz?''
''O kadar kolay değil.''
''Ama ben yanlış bir şey yapmadım.'' dedi Anabak. Söylediği kendine bile inandırıcı gelmiyordu. Subay gülümsedi.
''Komite olsun olmasın, izinsiz bir bölgede bulunmak suçtur.''
Anabak'ı diğer askerlerle bırakıp dışarı çıktı. Anabak'la konuşmasalar da onu dikkatle izliyorlardı. Anabak kahve sayesinde biraz ısınmış hissediyordu ve işleri batırdığı için kendine kızıyordu. Tek tesellisi onunla ilgilenmeye gelen her kimse ondan biraz daha bilgi alma ihtimaliydi. Yarım saat geçti, sonra Anabak yaklaşan bir helikopterin sesini duydu. Dışarıyı görmek için limana bakan pencereye döndü. Helikopter üstlerinden geçip yere inerken pervanelerin sesi bir an için sağır edecek boyuta ulaştı. Dışarıdaki kaldırımda ayak sesleri duyuldu. Açık kapıdan dışarıda konuşulanlar bölük börçük duyuluyordu. Arkalarındaki bir subayla iki asker içeri girdi.
''Ziyaretçiniz var Doktor Anabak.''
Dördüncü kişi kapıda belirirken subay yana çekildi. Anabak kadını hemen tanıdı. Kadın ona doğru yürüdü ve Anabak kendini kadının açık mavi gözlerine bakarken buldu. Doğulu bir yüzde cam göbeği. ''İyi akşamlar.'' dedi kadın yumuşak, içe işleyen bir sesle. ''Bu General Judith Lee'di.''
27. ayrımın sonu. Sayfa 281.